Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bir Sınır Ötesi programında daha yeniden birlikteyiz. Dış politika gündemine ilişkin gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Haftanın dış politika gündeminde neler yaşandığına bakacağız. Her zaman olduğu gibi yine uluslararası değerlendirmelerden farklı bakış açılarını gündeminize taşımaya gayret edeceğiz. Bu hafta dış politika gündeminde ne var ne yok diye baktığımızda en çok konuşulan konulardan biri, geçen Kasım ayında yapılan ABD başkanlık seçimlerini kazanarak ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın pazartesi günü başkent Washington'da gerçekleşen yemin töreniyle resmen göreve başlamasının yankıları olduğu görülüyor. Trump'ın törende yaptığı açıklamalar, koltuğuna oturur oturmaz imzaladığı kararnameler dünya gündeminin en üst sıralarında yer bulduğu kendisine. Tabii bundan sonra ikinci Trump döneminin dünya için ne anlama geldiği sorusu yine en çok sorgulanan ve cevabı aranan soru olarak ön plana çıktı. Dünya medyasında bu konu etrafında neler yazılıp çizildiğine bakacağız. Küresel gündemde bir diğer ön plana çıkan konu Gazze'deki soykırım savaşının 471. gününde varılan ateşkes anlaşması var. Gazze'de varılan ateşkes anlaşması öncesi 51 yıllık Esed rejiminin yıkılmasının ardından Siyonistlerin Gazze'de 471 gündür sürdürdüğü soykırım savaşında yaşanan ateşkes anlaşması bölgedeki yüksek tansiyonu nispeten düşürmüş gözüküyor. Ancak sağlanan nispi sükunetin ne kadar uzun soluklu olacağı oldukça şüpheli. Ateşkes anlaşması sonrası Gazze gündeminde neler var neler yok onu konuşacağız. İsrail kamuoyunda neler tartışılıyor, İsrail medyasına yansıyan değerlendirmelere bakacağız. Vaktimiz ölçüsünde küresel gündemi meşgul eden diğer gelişmelere değinmeye çalışacağız. Donald Trump 20 Ocak'ta ABD'nin 47. başkanı olarak yemin ederek resmen göreve başladı sevgili dinleyenler. Düzenlenen törende yaptığı konuşmada ilk sözleri Amerika Birleşik Devletleri'nin altın çağı başlıyor ifadelerini kullandı. Tüm savaşları bitireceğiz, barışı getireceğiz, barış insanı olarak anılmak istiyorum ifadelerini kullandı yine Trump. Trump'ın verdiği diğer mesajlara kısaca bir bakalım isterseniz. Egemenliğimiz yeniden kazanılacak, güvenliğimiz tekrar sağlanacak, adalet terazisi yeniden dengelenecek dedi ve ekledi. Şu andan itibaren Amerika'nın gerileyişi sona ermiştir. 13 Temmuz 2024'te kendisine yönelik suikast girişimini de hatırlatan Trump, inanıyorum ki hayatım bir nedenle kurtarıldı. Tanrı tarafından Amerika'yı yeniden yüceltmek için kurtarıldım iddiasında bulundu. Trump konuşmasında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirme ve Panama Kanalı'nı geri alma vaatlerini yineledi. ABD'nin yeni başkanı ülkesinin servetini artıracağını, topraklarını genişleteceğini ve bayrağını Mars dahil yeni ufuklara taşıyacağını ekledi. Trump'ın konuşmasında dikkat çeken vurgulardan biri ise ırk ve cinsiyet, kamu ve özel yaşamın tüm hayatlarının tüm boyutlarının içerisine sokmaya yönelik hükümet politikasına son vereceğini söylemesi oldu. Trump, renk körü ve erdem temelli bir toplum hedefinin altını çizdi ve bugünden itibaren ABD hükümetinin resmi politikasının iki cinsiyet vardır, erkek ve kadın olduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı Donald Trump göreve başlar başlamaz bir dizi kararnameyle yeni dönemi başlattı. Trump ilk döneminin sonunda yaşanan Kongre baskını soruşturmaları nedeniyle bir kısmı cezaevinde olan 1600 kişiyi affetti. ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkışı ile ilgili süreci de başlatan Trump bu kararnamenin nedeni olarak Covid sürecinin kötü yönetilmesini gösterdi. Trump başka bir kararname ile ülkenin güney sınırlarında ulusal acil durum ilan etti. Trump yemin töreni konuşmasında da tüm yasa dışı girişlerin biteceğini söyledi ve suçlu yabancıların sınır dışı edileceğini de sözlerine ekledi. Evet, ABD'nin yeni başkanı Meksika merkezli uyuşturucu kartellerini de terörist organizasyon olarak yeniden tanımlayan bir kararnameyi imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan herkese vatandaşlık verilmesi ile ilgili kanunu da değiştirmek isteyen Trump'ın bu başlıkta karşısında hukuki engeller çıkabileceği ifade ediliyor. Nitekim pek çok eyalette kendisine yönelik bu yönde davalar açıldı. Sevgili dinleyenler, 2025 dünya siyaseti açısından sürprizlerle dolu bir yıl olacak gibi duruyor açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri'nin altın çağı başlıyor sözleriyle ikinci başkanlık dönemi için koltuğa oturan Donald Trump'ın dünya için ne vaat ediyor peki sorusu önemli. İkinci Trump döneminin ne getirip ne götüreceği tam bir muamma zira. İnanılması oldukça güç ama Trump'ın söylediği gibi barış insanı olarak mı anılacak bundan sonra Trump, yoksa işgal devletinin, savaş kabinesinin kopyası denebilecek isimlerden müteşekkil ekibinin etkisinde mi kalacak? Selefi Biden yönetimi gibi yaşanmakta olan ya da yeni savaşların ateşleyicisi, fonlayıcısı, silah tedarikçisi, soykırım ortağı mı olacak? Grönland'a, Panama kanalına ve Kanada'ya amiyane ifadeyle çökme planını kanlı mı, kansız mı gerçekleştirecek? Trump'ın önce Amerika söylemi işgal devleti söz konusu olduğunda önce İsrail'in güvenliği mottosuna dönüşecek mi? Orta Doğu'da tansiyon düşerken Ukrayna-Rusya savaşında benzer bir gelişme yaşanır mı? Evet, Trump etkisinin de orada görülüp görülmeyeceği merak konusu. Bu minvalde pek çok sorunun cevabı aranıyor ve bu sorulara net cevaplar verilemiyor. Ne yazık ki Trump'ın o öngörülemez kişiliğinden mütevellit. Evet, ikinci Trump dönemine ilişkin uluslararası medyaya yansıyan değerlendirmelerde neler var, neler yok, neler yazılıyor, çiziliyor, bir bakalım isterseniz. Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanı olarak göreve başlaması, Batı medyasında yer alan analizlerde genel olarak Amerikan siyasetinde otoriter eğilimlerin ve derin bölünmelerin habercisi olarak değerlendiriliyor. Trump'ın ikinci başkanlık dönemi. Trump'ın yemin töreninde uzlaşı ve birlik görüntüsü verse de aslında konuşmasının kutuplaştırıcı bir sağcı seferberlik çağrısı niteliği taşıdığı vurgusu ön planda. Yine Trump'ın ikinci döneminin ABD siyaseti için bir dönüm noktası olduğu ve otoriter eğilimler ile popülist siyasetin derinleşeceği bir dönem olacağı öngörülüyor batılı analizciler tarafından. Trump, Amerikan siyaseti içinde ender rastlanan, kural tanımaz bir figür olarak betimleniyor ve bu tür bir liderliğin uzun vadeli etkilerinin Amerikan demokrasisi için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuluyor. Avrupa medyasına yansıyan kimi değerlendirmelere bakalım isterseniz bu minvalde. Trump'ın dönüşü dünya için ne anlama geliyor sorusuna İspanya medyasından ABC şu değerlendirmede bulunuyor. Donald Trump'ın ikinci kez Beyaz Saray'a çıkması modern zamanların sonu anlamına geliyor ve yapay zekanın apansız mükemmelleştiği, gezegenin aşırı ısındığı, doğurganlık oranının bütün dünyada gerilediği, hakikatin her zamankinden daha göreceli olduğu, oligarkların giderek güçlendiği, otokrasilerin gözlerini geleceğe dikti ve demokrasilerin nesli tükenmekte olan türlere döndü, can sıkıcı yeni bir dünyanın da başlangıcı diyor İspanya medyasından ABC. İsviçre medyasından Taizig Anzeige Trump için çok sert ifadeler kullanıyor ve Trump ABD'sini Rusya ve Çin'den ayrı tutmuyor. Hatta Trump için bir başka zorba ifadesini kullanıyor. Aktaralım. Trump'la birlikte küresel okul bahçesine bir zorba daha giriyor. Vladimir Putin ve Xi Jinping bacaklarını ayırmış öylece ortada gezinirken üçüncüsü de sahneye çıkıyor. Her ne kadar demokratik yollarla seçilmiş olsa da Trump böyle bir zorba işte. Bazen sürtüşseler de diğer iki zorba Trump'ın aralarına katılmasını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Çünkü artık ülkelerinin sınırlarını değiştirmek isteyen yegane liderler kendileri olmayacak. 20 Ocak'ta aralarına üçüncü bir revizyonist süper güç daha katılmış oldu. Donald Trump'ın ABD'si. Artık zenginlerin hükmü geçiyor diyor İngiliz medyasından The Guardian. Elon Musk ve ekibinin ikinci Trump döneminin asıl güçlüleri olacağından endişesini dile getiriyor. Siyaset ve zenginler arasındaki bağ nadiren Trump zamanındaki kadar açık ve bariz olmuştur. Elitlere öfke saçan bu adam 13 milyarderden müteşekkil bir kabine kurdu. Zenginlik sahiplerinin hakikati şekillendirebilmesini sağlar. Ülkenin kurulduğu döneme damgasını vuran 19. yüzyıl kodamanlarını zengin eden demir yolları olmuştu. Şimdi de teknolojik endüstriyel kompleks daha da dar bir çemberde etkisini gösteriyor. Seçmenin ne görmesi gerektiğini onlar belirliyor. Nihayetinde de ülkeyi kimin yönetmesi gerektiğini. Halk mı yoksa yeni Amerikan aristokratları mı diyor The Guardian. Evet, ikinci Trump döneminde ABD'nin Orta Doğu politikası nasıl şekillenecek sorusu da oldukça önemli. Donald Trump'ın yeniden ABD başkanlığına seçilmesi sonrası Amerika'nın Biden döneminde izlediği Orta Doğu politikasından nasıl bir değişikliğe gideceği merak ediliyor sevgili dinleyenler. ABD'nin İsrail politikasında radikal bir değişim beklenmiyor aslında. Ancak bölgeden asker çekme meselesi net değil. Trump savaşları bitireceğim diyerek gelse de bölgedeki zaten gergin olan durumun daha da kötüleşebileceği ve daha sert bir politika izleyebileceği korkusunu dillendiriyor birçok Arap analizci. İkinci Trump döneminde ABD-İsrail ilişkilerinin nasıl olacağı sorusu ifade ettiğimiz gibi önemli. Donald Trump'ın birinci döneminde yaptıkları aslında ortada. Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden oydu. Golan Tepesi'ni İsrail'e peşkeş çeken de Trump kabinesinin Dışişleri Bakanı olarak Senato'dan ilk onay alan Marco Rubio, ikinci Trump döneminin Amerikan tarihindeki en İsrail destekçisi yönetim olacağını söylüyor. Trump'ın birinci döneminde yaptıkları yapacaklarının teminatı olsa da ayrıca kabinesinin en az işgal devletinin kabinesi kadar Siyonistlerden oluşsa da Netanyahu yönetimi gibi İsrail medyasında da Trump'ın öngörülemez kişiliğinden kaygılı olan birçok analizci var. Son günlerdeki söylemleri sebebiyle İsrail sahasında Trump'a yönelik hayal kırıklığını dillendiren yazarların çokluğu dikkat çekiyor. Trump'a yönelik daha önceki kurtarıcı tanımı yerini saygı göstermeli ancak vaatleri ve politikaları sorgulanmalı söylemine bırakıldığı gözlemleniyor mesela. İsrail medyası Trump'a ilişkin temkinli bir iyimserlik içinde olsa da Arap medyası tam aksi yönde Trump dönemine ilişkin kaygılar dillendiriliyor. Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi İsrail'in genişleme planlarını daha da cesaretlendirebileceği vurgulanıyor. Trump'ın 2020'deki 100 yılın anlaşması planı Batı Şeria'nın büyük bir bölümünün İsrail'e ilhakını öngörüyordu. Plan Filistinlere egemenlikten yoksun, ordusuz ve sınır kontrolü olmayan bir devlet vaat ediyordu. Trump'ın yönetimine aday gösterilen isimler arasında İsrail'in Batı Şeria üzerindeki egemenliğini destekleyen isimler bulunuyor. Bu durum İsrail'in bölgesel haritaları yeniden çizmeye yönelik planlarını hızlandırabileceği endişesi birçok analizin ortak noktası olarak ön plana çıkıyor Arap medyasında sevgili dinleyenler. Trump'ın 20 Ocak'ta imzaladığı başkanlık kararnameleri arasında Biden tarafından Batı Şeria'daki şiddet yanlısı işgalci İsrail yerleşimcilere yönelik olarak uygulamaya konulan yaptırım kararı da iptal edildi bu arada. Biden bu kararı Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılardan sonra imzalanmıştı. Biden'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi sonucunda sadece geçen yıl 17 kişi ve 16 kuruluş belirlenmiş ve yaptırımlara çaptırılmıştı. Bunlar arasında Filistinlilere yönelik şiddetli saldırılara ve Filistin topraklarının gaspına karıştığı söylenen adına yerleşimci denen hırsızlar vardı sevgili dinleyenler. Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi başladığından beri yönetimindeki yetkililer yeni yürürlüğe giren Gazze ateşkesini İsrail ve Suudi Arabistan arasında bir normalleşme anlaşmasının önünü açacak bir adım olarak değerlendiriyorlar. Yeni ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Watts, İbrahim Anlaşmaları'nın bir sonraki aşaması konusunda büyük umutlar taşıdığını ifade ediyor ve İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesini Trump yönetiminin öncelikli bir hedefi olarak tanımlıyor Mike Watts. Tel Aviv ile Riyad arasında diplomatik bir anlaşma, büyük bir tarihi ve bölgeyi değiştiren bir anlaşma olacaktır diye de ekliyor. Trump'ın ilk başkanlık döneminin dış politika miraslarından biri, hatırlanacağı üzere sevgili dinleyenler, 4 Arap Devleti, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas ile İsrail arasında normalleşme anlaşmaları getiren İbrahim Anlaşmaları olmuştu. Ancak 2018 yılında damadı ve danışmanı Jared Kushner tarafından duyurulan ve 100 yılın anlaşması olarak takdim edilen sözde barış planı büyük tartışmalara neden olmuştu. Plan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı içeriyor ve iki devletli çözüme yer vermiyordu. Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla bu planın tekrar gündeme gelebileceği konuşuluyor. Evet, Trump'ın gerçekleşmesini istediği İsrail-Suudi Arabistan normalleşme anlaşması mevcut konjonktürde mümkün mü peki? Trump yönetimindeki isimlerin iyimserliğine rağmen Riyad ile Tel Aviv arasındaki muhtemel bir normalleşmenin pek mümkün gözükmediği görüşü ön planda. Zira Gazze'de sağlanan ateşkesin son derece kırılgan olduğuna dikkat çekiliyor. İşgal devletin ateşkesi her an bozabileceği yönünde bir beklenti var. Ateşkesin daha çok bir esir takası anlaşması olarak görülüyor. Gerçek bir barışın çok uzak olduğu vurgulanıyor birçok analizde. Trump yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını yeniden başlatması durumunda buna yeni ABD yönetiminin herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı belirsiz bir faktör olarak duruyor. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım savaşına kaldığı yerden devam ederse Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmesi oldukça zor. 2023 yılı Aralık ayında İsrail yanlısı düşünce kuruluşu Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü 14 Kasım 6 Aralık tarihleri arasında Suudi Arabistan'da İsrail ile normalleşme sürecine ilişkin bir anket yapmıştı. Söz konusu ankete göre Suudilerin %96'sı Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle tüm Arap ülkelerinin İsrail ile bağlarını koparması gerektiğine ifade etmişler söz konusu ankette. Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinin normalleşmesinin önündeki zorluklara rağmen Trump'ın Riyad yönetimini ikna etmek için baskıyı artıracağını da ifade ediyor birçok analizci. Nitekim 2017'de yaptığı gibi ABD Başkanı olarak ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapabileceği söyleniyor. Trump, Suudi Arabistan ile 2017'de yaptığı 450 milyar dolarlık ticaret anlaşması nedeniyle bu ülkeyi ilk yurt dışı ziyareti için seçtiğini ve aynı şartlar oluşursa bunu tekrar yapabileceğini söyledi. Bu hafta içerisinde Trump Oval Ofis'te yaptığı basın toplantısında Suudi Arabistan'a gitme kararını Riyad hükümetinin 100 milyarlarca dolar değerinde ABD ürünü satın almayı şartına bağlaması dikkat çekici tabii ki. Trump 1. başkanlık döneminde Riyad yönetiminin 450 milyar dolarlık silah alımını kabul etmeleri üzerine ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiğini, eğer Suudi Arabistan bir diğer 450 milyar veya 500 milyar dolarlık daha ABD silahı satın almayı kabul ederse yine bu ziyareti gerçekleştirebileceğini söyledi. Trump'ın 2017'deki Suudi Arabistan ziyareti Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile birlikte Trump'ın elinde parlayan bir küre tuttuğu ünlü fotoğraf zihinlerdeki yerini koruyordur herhalde. Evet, Biden döneminde ABD-Suudi Arabistan ilişkileri pek de arzu edilen seviyede değildi. Biden, Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürülmesini sert bir şekilde eleştirmişti. Biden yönetimi ikinci döneminin sonlarına doğru ilişkileri onarmaya çalışsa da tam anlamıyla bir yakınlaşma sağlanamadı Biden yönetimi ile Riyad yönetimi arasında. Trump yönetimi sırasında ise Suudi Arabistan ile ABD arasında daha dostane bir ilişki vardı. Trump'ın damadı ve eski baş danışmanı Jared Kushner, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile kişisel bir dostluğa sahipti. Bu ilişki, Suudi ajanlar tarafından gerçekleştirilen ve Khashoggi'nin ölümüne neden olan olayda dahi Trump yönetiminin Riyad ile ilişkisini değiştirmemesine yol açmıştı. Bu arada bunu da vurgulayalım. Trump, Washington'da büyük tepkilere neden olan bu cinayeti kınamayı reddetmiş ve Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki savaşa ABD desteğini sonlandırmaya yönelik iki partili bir kongre önerisini engellemişti. Evet, Gazze gündemine geçiyoruz. Sınır ötesi programımızda sevgili dinleyenler. İsrail'in Gazze şeridindeki Filistin halkına karşı başlattığı soykırım savaşının 471. gününde İslami Direniş Hareketi Hamas ile işgal devleti arasında Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkes anlaşması Hatırlanacağı üzere 19 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesinin ardından Gazze halkı soluklanmaya başladığını söylemek elbette erken ama yine de büyük bir sevinç var Gazze halkında. Gazze sivil savunma ekipleri son 2 gün içinde yıkılmış binalarının enkazından 120 çürümüş ceset çıkardı. Savaşın 2023'te başlamasından bu yana en az 47.107 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 111.000'i aştığı vurgulanıyor bu arada. Gazze'deki hastaneler kapasitesini aşmış durumda ve temel ihtiyaç ciddi şekilde yetersiz. İsrail ablukasının geçici olarak kaldırılmasıyla birlikte Salı günü yani dün Gazze'ye 900'e yakın insani yardım kamyonu ulaştı. Bu durum kuşatma altındaki halk için bir nebze olsa rahatlama sağladığını söylemek mümkün elbette. Bölgeye düzenlenen acımasız ve yıkıcı saldırılar sonucu harabeye dönen evlerine ulaşan aileler evlerini onarmaya, molozları temizlemeye çalışırken temel ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını devam ettirmek için büyük bir mücadele veriyorlar. Bu arada sevgili dinleyenler. Evet, Gazze halkı tam anlamıyla enkaz yığınına dönmüş evlerinde hayata yeniden tutunmaya çalışırken Siyonistler Batı Şeria yönelik saldırılarını artırmış vaziyette. Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü bu durumun durdurulmaması halinde İsrail'in Gazze şeridinde yaptığı soykırımı işgal altındaki Batı Şeria'da taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. Evet, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine büyük bir saldırı başlatmıştı. Salı günü başlayan geniş çaplı operasyonda bölge bombalanarak karadan işgal edildi. İsrail güçleri Batı Şeria'daki hastaneleri kuşatarak sağlık çalışanları ve ambulansların girişini ve çıkışını engellediği ifade ediliyor. Öte yandan Gazze'de sağlanan ateşkes İsrail kamuoyunda ve medyasında tartışılmaya devam ediyor sevgili dinleyenler. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halifi Gazze savaşın başarısızlığı nedeniyle istifa kararı aldığını açıkladı. Halifi istifa mektubunda İsrail ordusu İsrail'i savunma misyonunu yerine getiremedi ve devlet bunun bedelini ağır ödedi ifadelerini kullanmış. Daha önce de aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki ateşkes anlaşması nedeniyle hükümetten istifa ettiğini açıklamıştı. İsrail gazeteleri de Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin ve ilk esir takasının kritiğini yapıyor. İsrail medyasında esir takasının siyasi ve pratik sonuçlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. Mesela İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronot, askeri analisti Ron Ben Ishai'nin makalesinde Netanyahu hükümetinin göz ardı ettiği söylediği bir gerçeğe dikkat çekiyor. Ron Ben Ishai, Hamas gerçeğine ilişkin şu çarpıcı değerlendirmede bulunuyor. Hamas dışarıdan dayatılmış radikal bir dini örgüt değil. 2 milyondan fazla nüfusa sahip Gazze halkının isteklerini gerçek anlamda temsil eden bir yapıdır. Kültür, ideoloji ve hedefler açısından Hamas Gazze'dir, Gazze'de Hamas'tır. Çok çarpıcı değerlendirmeler sevgili dinleyenler. Bunun bir Yahudi tarafından dillendirmesi çok daha önemli. Ben Yişe'yi, Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin Hamas'ı devirmek ve tam zafer gibi belirsiz ifadeler kullanmasını da eleştiriyor. Bu söylemleri sorumlu bir hükümetin ideolojik bir düşmana karşı ortaya koyacağı gerçekçi talepler olarak görmediğini belirtiyor. Bunun yerine savaşın sona erdirilmesine yönelik pratik ve net talepler geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. Ben Yeşeye'ye göre İsrail Hamas'ın tüm üyelerini öldüremeyeceği veya tamamını bölgeden çıkaramayacağı gerçeğiyle yüzleşmeli. Ancak Hamas'ın altyapısını tüneller, roketler, havan topları ve patlayıcılar dahil yok etmeyi talep edebilir. Eğer bunu uygulayacak bir uluslararası mekanizma bulamazsa İsrail ordusu bu görevi üstlenmek zorunda kalacaktır. Hatta bu süreç bir yılı aşabilir uyarısında bulunuyor. Ben Yeşayi'nin ikinci önerisi Hamas'ın Gazze'deki iktidardan çekilmesi gerektiği yönünde. Hamas'ın Hizbullah gibi silahlı bir siyasi unsur olarak varlığını sürdürmek istediğini ancak sivil yönetim yükünü üstlenmek istemediğini ifade ediyor. İsrail'in bu durumu kendi lehine çevirebileceğini savunan Ben Yeşayi, Hamas'ın iktidarı bırakmasının teşvik edilmesi gerektiğini de savunuyor. Aynı gazetede siyasi analist Avi Isakharov, ise yaşananları İsrail için siyasi bir yenilgi olarak değerlendiriyor. İshak Harov, Netanyahu hükümetini Hamas yönetiminin Gazze'de devam etmesini bilinçli olarak sağlaması nedeniyle de eleştiriyor. Şu ifadeler kendisine ait. Netanyahu hükümeti savaşın başında Hamas'ı tamamen yok edeceğini ilan etmesine rağmen örgüt askeri olarak hayatta kalmayı başardı ve yönetim gücünü korudu. İshak Harov, İsrail hükümetinin Gazze için Hamas dışında bir yönetim alternatifi buluşturma yönünde hiçbir derin tartışma yürütmediğini söylüyor. Hükümetin Filistin yönetiminin Gazze'deki kontrolü yeniden ele alması ihtimalini değerlendirmemesi, bu savaşın tamamen boşa gitmesine neden olduğunu söylüyor. Ayrıca Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortakları Ben-Gvir ve Smotrich'in baskıları nedeniyle Filistin yönetimini Gazze'ye dahil etme tartışmalarından kaçındığını belirtiyor. Jerusalem Post yazarı Seth Frazman, Hamas'ın savaş boyunca Gazze üzerindeki kontrolünü kaybetmediğini ve şimdi gücünü yeniden gösterdiğini ifade ediyor. Frazman, Hamas'ın kamyonlarla yapılan geçit törenleri ve kalabalık destekçi gruplarıyla gücünü açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor. Hamas, tünellerden ve enkazdan çıkarak Gazze'nin büyük bölümünde kontrolü elinde tuttuğunu ispat etti. Örgüt, yeni üyeler toplayarak askeri kapasitesini korumayı başardı. Frazman, İsrail ordusunun Hamas'ın tünellerini ve askeri altyapısını büyük ölçüde yok ettiğini iddia eden resmi açıklamalara rağmen Hamas'ın kısa sürede toparlanarak yeniden sahneye çıktığını söylüyor. Frazman, Hamas'ın geçmişteki çatışmalardan da güçlenerek çıktığını hatırlatıyor. Örgütün 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirdiğini ve 2009, 2014 ve 2021 yıllarındaki çatışmalardan sonra da benzer bir şekilde hayatta kaldığını vurguluyor. Şu ifadeler yine ona ait. İsrail genellikle Hamas'ı küçümsüyor. Ancak Hamas, Gazze üzerindeki etkisini ve kontrolünü her defasında güçlendirmeyi başarıyor. Sonuç olarak İsrail basını Hamas'ın Gazze'deki varlığını tamamen sona erdirmenin gerçekçi olmadığını ve Netanyahu hükümetinin savaş stratejisindeki eksikliklerinin Hamas'ın siyasi ve askeri gücünü korumasına yol açtığını vurguluyor sevgili dinleyenler İsrail medyası. Hamas ise bu süreçte kendini Gazze halkı nezdinde bir zaferin simgesi olarak konumlandırmayı başardığı vurgusu da İsrail medyasında dikkat çeken yorumlar arasında. Evet, Trump döneminin Türkiye-ABD ilişkilerine nasıl yansıyacağı meselesine gelinecek olunursa. Trump döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrinin ne olacağı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki pozitif iletişimden hareketle temkinli bir iyimserlik söz konusu birçok analizde sevgili dinleyenler. Trump, yemin töreni öncesi yaptığı değerlendirmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zeki bir adam ve benim dostum sözleriyle bir hayli övmüştü. Suriye'deki gelişmelere de değinmişti bu bağlamda. Suriye'de 63 yıllık Baas rejiminin son temsilcisi Beşar Esed'in 7 Aralık'ta devrilmesiyle ilgili bir soruyu cevaplayan Trump, Türkiye isyancıları destekleyerek çok fazla can kaybı olmadan bir devralma gerçekleştirdiği ifadeleriyle bu gelişmenin arkasında Türkiye'nin olduğu düşüncesini aktarmıştı. ABD Başkanı şu anda Suriye'de çok fazla belirsizlik var. Türkiye'nin kilit rol oynayacağını düşünüyorum ifadeleriyle de kendisinin görevi devralmasının ardından bu konuda Ankara-Washington arasında yoğun bir diyaloğun yaşanacağı sinyalini vermişti. Evet, Türkiye-ABD ilişkilerindeki en kritik konulardan bir diğeri ABD'nin Suriye'den asker çekip çekmeme meselesi. Trump 7 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bu yöndeki bir soruya bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum cevabını vermişti. Trump 2019'da da Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme kararını almış ama Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM bu kararı uygulamamıştı sevgili dinleyenler. CENTCOM Trump'ın 5 Kasım'da seçilmesinin ardından Suriye'deki asker sayısının bilindiği gibi 900 değil 2000 olduğunu açıklamıştı. Suriye konusunda dikkat çeken bir başka açıklama da Trump döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak olan Marco Rubio'dan geldi. Rubio, 15 Ocak günü yapılan Senato'da yapılan oturumda Demokrat Parti Senatör Chris Van Hollen'in göreve gelmesi durumunda IŞİD ile mücadelede SDG'ye desteğin sürüp sürmeyeceği sorusuna evet kesinlikle cevabını vermiştim. Evet, açıkçası ABD'nin Suriye politikasının seyrinin ne olacağı belirsizliğini koruyor. Bu anlamda Türkiye ABD ilişkilerinin seyrinde sürpriz gelişmeler yaşanabileceğini de vurgulamamız gerekiyor sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler, böylelikle bir sınır ötesi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.